Ayrım 22.
Yeter canım. Mangalda kül bırakmadın. Ne ağlayıp sızlanıyorsun? Doğru dürüst söyle. Niye geldin? Yardım mı isteyeceksin? Hani yardım etseniz hiç fena olmayacak yani. Öyleyse ne istiyorsun? Yetim mi kaldın? Sana bir ana bir de baba mı bulalım? Çok şakacısın Davidov. Biz de işin başında güle oynaya gitmiştik ama... Şaka etmiyorum, ciddi soruyorum. Neyiniz eksik? İnsandan yana mı sıkıntınız var? İnsanımız da az ya. Ternavaya Vadisi'nin yamaçlarını kendin gördün. Oradaki ot çok güzelse de o dik bayırlara, yokuşlara biçme makinelerini süremezsin ki. Oysa bizim ekipte orakla ot biçecek adam yok gibi bir şey. Oradaki güzelim otlar boşu boşuna çürüyecek diye öyle üzülüyorum ki. Davidov şaka etti. İstersen sana 3 tane biçme makinesi daha verelim. Birinci ekipten alır, size veririz. İster misin ha? Dubsov kederli kederli ofladı, pufladı. Bir taraftan da sözlerinin ciddi olup olmadığını anlamak için kederli kederli uzun uzun Davidov'a baktı. 1-2 dakika sustu ve son defa içini çekti. Eh, verirseniz kabul ederim. Evde kalmış kız, topal nişanlıyı reddetmez. Bak ben şöyle düşünüyorum. Bizim kolhozdaki işler bir atölye işi gibi herkesin yararına. Onun için bir başka ekibin yardımını ayıp saymam. Seve seve kabul ederim. Doğru değil mi? Doğru düşünüyorsun. Peki 2 gün başkasının atlarını işe koşmak sana ayıp gelmiyor mu? Hangi yabancı atları kullanmışım ben? Sesinde öylesine içten gelen bir şaşkınlık vardı ki Davidov gülümsememek için kendini zor tuttu. Sanki bilmiyorsun. Lyubişkin'in atları kimin olacak? Çayırda otlarlarken 2 tanesini gizlice kim alıp götürmüş bilmiyor musun? Bizim muhasebeci galiba haklı. Sende bir çingenelik var. Dilenmeye bayılıyorsun. Başkasının malı olan atlara karşı da kayıtsız kalamıyorsun. Dubsov başını öbür tarafa çevirdi. Oradakileri hakaret edercesine yere tükürdü. Siz onlara at mı diyorsunuz be? O at bozuntusu hayvanlar yollarını şaşırmışlar da kendi kendilerine bizim ekibe sokulmuşlar. Kimse kaçırmadı onları. Sonra madem ki bütün atlar bizim kolozun malı, bunlar ne diye yabancı malı sayılsın? Çünkü o at bozuntusu dediğin hayvanları hemen 3. ekibe göndermedin. Adamlar kendileri gelip de sizin biçme makinelerinden çözüp çıkarmışlar, öyle değil mi? Dubsov güldü. Kendi mallarına amma da sahipmişler ha. Tarlalarımızda 2 gün arayıp taramışlar da neden sonra gelip buldular. Bunlar da çiftçi olacak ha. Çiftçi değil, salak hepsi. Zaten bu iş artık geride kaldı. Lyubişkin'le barıştık bile. Şimdi eski hikayeleri ne diye karıştırıyorsunuz? Hem ben buraya yardım istemeye gelmedim. Çok önemli bir iş için geldim. Önemli bir şey olmasa işi bırakır da gelir miyim? Çaresiz kalınca başkasının yardımı olmadan da kendi çabamızla her şeyi hallederiz. O senin ihtiyar fare muhasebeci Mihaiç yok mu? Daha beni görür görmez durup dururken çingene dedi. Ben bunu haksızlık sayıyorum. Biz adam akıllı ihtiyacımız olmadan, bıçak kemiğe dayanmadan yardım istemeyiz. İstediğimiz zaman da gururumuzu çiğnetmeyiz adama. Hem zaten o zavallı Mihaiç çiftlikten ne anlasın? Doğduğu günden beri şu hesap tahtasında uğraşır durur. Ölünceye kadar da başını bunlardan kaldıramayacak. Sen onu bir haftacık bizim ekibe göndersene Davidov. Biçme makinesinin üstüne oturtayım. Kendim de atları süreyim. Bak çalışmayı nasıl öğrenir o zaman. Ömründe bir kerecik olsun o gözlükleri terden ıslansın da Hanya'yı Konya'yı anlasın. Şakayla başlayan konuşma neredeyse kavgaya dönüşecekti. Davidov bunu önlemek için aceleyle söze karıştı. Neymiş bakalım o önemli iş Agafon? Nasıl söyleyeyim? Bizim için çok önemli ama sizler ne derseniz onu pek bilemeyiz. Kısaca söyleyeyim. Buraya 3 tane dilekçe getirdim. Hepsi de mürekkeple yazılmış. Bizim muhasebeciden küçücük bir mor kalem istedik. İçindeki boyayı çıkarıp kaynar suya attık. Sonra işte bu dilekçeleri yazdık. Hepsi de birbirine benziyor. Davidov pek saygılı olmayan bir tavırla konuştuğu için Dubsov'u azarlamak üzereydi. Ama son sözünü duyunca merakla ''Ne dilekçeleriymiş bunlar?'' diye sordu. Dubsov onun sorusuna önem vermeden devam etti. ''Bence bu dilekçelerle Nagulnov'a gitmek gerekiyordu. Gittim de. Yazık ki o evde yoktu. Meğer 1. ekipteymiş. Ben de bu kağıtları sana getirdim işte. Geri götüremem ya.'' Davidov sabırsızlıkla Neyle ilgiliymiş bu dilekçeler? Dedi. Dubsov'un birden ciddileşen yüzünde biraz önceki şakacı anlamından eser kalmamıştı. Acele etmeden iç cebinden kırık bir tarak çıkardı. Terden birbirine yapışmış saçlarını tarayıp kendine çeki düzen verdi. Sonra heyecanını bastırmaya çalışarak ve sözlerini dikkatle seçerek konuşmaya başladı. Yani üç kişi bu işe karar verdik. Öyle bir iş işte. Sizin anlayacağınız partiye girmek istiyoruz. Bunun için de bizim Gremyaçiğdok hücresinden rica ediyoruz. Bizi Bolşevik partisine alsın diye. Geceleri saatlerce tartıştık, konuştuk, şunu dedik, bunu dedik. Kendi kendimize fikirler yürüttük. Ama sonunda oy birliğine kararımızı verdik. Partiye gireceğiz. Akşamları yatmadan önce Bozkır'a doğru gidiyor, orada birbirimizin davranışlarını incelemeye, kendi kendimizi eleştirmeye başlıyorduk. Yaptığımız bütün bu tartışmalarda birbirimizi partiye girebilecek insanlar olarak kabul ettik. Ama bundan sonra karar sizin. Artık nasıl uygun görürseniz öyle olacak. Aramızdan biri hep beyazların safında hizmet ettiğini söyleyerek kendi kendini yeriyordu. Ona dedim ki, sen beyazların safında emir eri olarak yalnız 5 ay hizmet etmişsin. Sonra da kendi isteğinle Kızıl Ordu'ya geçtin. 2 yılda bir birliğe komutanlık ettin. Demek ki son hizmetin ondan önceki hizmetlerini bastırır. Tam partiye girecek adamsın. Öbürü dedi ki, sözde sen Davidov onu çoktan partiye girmeye çağırmışsın. Ama o zaman adam öküzleri elinden alındığı için üzülüyormuş. Onlara büyük bağlılık duyuyormuş. Şimdi şöyle diyor. Kulakların döllerinin silaha sarılıp her şeyi eskiye çevirmeye kalkıştıkları bir sırada artık insan öküzlerini filan düşünür mü? Eskiden malım olan öküzlerden de öteki mallardan da vazgeçtim gitti. Partiye girmek istiyorum. Bundan 10 yıl önceki gibi komünistlerle beraber Sovyet idaresini savunmak için çarpışmaya hazırım. Ben de onun gibi düşünüyorum. İşte bu yüzden dilekçelerimizi yazdık. Doğrusunu söylemek gerekirse belki yazdıklarımız pek o kadar açık seçik değil. Karışıkça ama... Dubsov bunu söylerken yan yan Mihaiç'e baktı. Ne yazık ki muhasebecilerden, katiplerden okuma yazma öğrenmedik biz. Hem bizim yazdıklarımız, kağıt üzerine çizdirdiklerimiz dosdoğru şeyler. Dubsov sustu. Ter içinde kalan alnını avucuyla bir daha sildi. Sonra hafifçe sola eğilerek, büyük bir dikkatle poturunun sağ cebinden katlanmış bir gazetenin içine konmuş dilekçeleri çıkardı. Bütün bunlar o kadar beklenmedik şeylerdi ki odada bir dakika derin bir sessizlik oldu. İçeride bulunanlardan hiçbiri tek sözcük söylememişti. Ama her biri Dubsov'un sözlerini kendine göre tartıp yorumluyordu. Muhasebeci sırayla incelediği yazıların üstünden başını kaldırmış, şaşkınlık içinde gözlüğünü alnına itmiş, gözünü hiç kırpmadan pek iyi görmeyen gözleriyle sersem sersem Dubsov'a bakıyordu. Yakovlukiç dudaklarında beliren hakaret dolu, aynı zamanda sıkıntılı gülümseyişi belli etmemek için arkasını dönmüştü. Davidov ise yüzünü ışıl ışıl aydınlatan neşeli bir gülümseyişle iskemlesinin arkalığına ansızın öyle sert bir hareketle dayandı ki iskemle altında sağa sola sallandı. Şikayet ediyormuş gibi acı acı gıcırdadı. Dubsov, al bakalım bizim kağıtları arkadaş Davidov. Diyerek gazeteyi açtı. Bir okul defterinden koparılmış, üstü kargacık burgacık yazılarla karalanmış birkaç yaprağı Davidov'a uzattı. Davidov gür bir sesle, ''Dilekçeleri kim yazdı?'' diye sordu. ''Belşevov'un oğlu Kondrat Maydannikov, bir de ben.'' Davidov dilekçeleri alarak belli etmemeye çalıştığı bir heyecanla, ''Bu çok mutlu, aynı zamanda çok önemli bir olay arkadaş Dubsov.'' Hem senin için, hem arkadaş Maydannikov ile arkadaş Beşlebov için, hem de Gremyaçi hücresinin üyeleri olan bizler için. Bugün sizin dilekçelerinizi Nagulnov'a vereceğim. Sen şimdi ekibine git, arkadaşlarına haber ver. Pazar akşamı dilekçelerinizi partinin açık toplantısında inceleyeceğiz. Toplantı akşam saat 8'de okulda başlayacak. Hiçbir şey tam vaktinde gelmenize engel olmamalı. Zamanında gelin. Zaten bu işle seni görevlendiriyorum, arkadaşlarının vaktinde gelmelerini sağla. Öğleyin en iyi atları alıp arabaya koşar köye gelirsiniz. Ha, sırası gelmişken sorayım, sizin kampta yük arabalarından başka taşıt var mı? Bir de bir içka var. İyi ya, ona biner köyünüze onur verirsiniz. Davido bunu söylerken bütün yüzünü aydınlatan bir ifadeyle gene çocuk gibi gülümsemişti. Sonra Dubsov'a göz kırptı. "Toplantıya damat gibi temiz pak giyinmiş olarak geleceksiniz," dedi. "Böyle olay insanın ömründe bir kere olur kardeşim. Bu öyle bir olay ki nasıl anlatayım sana? Söz gelimi gençlik gibi. İnsana ömründe bir kere nasip olur böyle bir şey." Belliydi ki duygularını açıklayacak söz bulamıyordu. Bu yüzden de susuverdi. Heyecan içindeydi. Sonra birden endişelenerek, "O biriçka dediğin doğru dürüst bir şey mi?" diye sordu. "Eh, fena değil. Dört tekerleği var işte. Doğrusunu istersen onunla gübre taşınabilir, gündüz adam taşınmaz, ayıp olur azıcık. Ancak gece binilebilir ona. Her tarafı çizilmiş, yırtık pırtık. Benimle yaşıtmış galiba. Kondrat'a bakarsan onu Moskova'da Napolyon'la savaşan bizim köyün kazakları düşmandan ganimet olarak almışlar." Davidov kesin bir tavırla itiraz etti. "Olmaz öyleyse, onunla gelemezsiniz. Ben sizi almak için Şukar Dede ile yaylı bir araba göndereyim. Dedim ya sana, bu iş insanın ömründe bir kere olur diye." Sevdiği, inandığı adamların partiye girmesini elinden geldiği kadar parlak bir şekilde kutlamak istiyordu. Bir an için o tarihi günü daha başka neyle süsleyebileceğini düşündü. Sonunda dalgın dalgın Ostronov'a bakarak, "Pazar gününe kadar okulun duvarlarını sıvamalı, badana etmeli, yeni gibi olsun," dedi. "Binanın etrafını iyice süpürmeli, okulun bahçesindeki düzlüğe kum dökmeli, işitiyor musun Lukiç? İçerideki döşemeleri de sildirmeli, sıraları temizlemeli, tavanların tozunu almalı, odaları havalandırmalı, senin anlayacağın etrafa adam akıllı çeki düzen verilmeli." Yakov Lukiç, "Peki toplantıya okulun almayacağı kadar kalabalık gelirse, herkes içeri sığmazsa o zaman ne yapacağız?" diye sordu. Davidov ona karşılık verecek yerde düşünmeye daldı. Kendi kendine söylenir gibi yavaşça, "Ah, bir kulüp açabilseydik ne kadar iyi olurdu," diye söylendi. Ama hemen sonra bu hayalden sıyrılıp tekrar gerçeklere döndü. "Çocukları, delikanlıları toplantıya almazsınız. O zaman herkes sığar. Ama gene de okulu şöyle, nasıl diyeyim, bayramdaymış gibi süslemeli." Dubsov tam gideceği sırada, "Kefilleri nereden bulacağız?" diye sordu. "Bizim adımıza kim imza atar?" Davidov kuvvetle elini sıkarak gülümsedi. "Demek size kefil olacak insan arıyorsun ha? Bulunur, üzülme. Bu akşamdan tezi yok, biz sizi partiye almalarını sağlamak için birer kağıt yazarız. Doğrusu bu. Haydi yolun açık olsun. Bütün hasatçılara bizden selam söyle. Sonra şunu da hatırlat, otu fazla bekletmesinler. Demet yapıp üst üste yığdıkları samanlar fazla kurumasın. Bu konuda ikinci ekibe güvenebiliriz, değil mi?" Dubsov hiç de alışkın olmadığı bir ciddiyetle, "Sen bize daima güven Davidov," dedi. Sonra eğilerek selam verip çıktı. Ertesi günü ev sahibi Davidov'u erkenden uyandırdı. "Kalk bakalım kiracı. Savaş meydanından atlı bir haberci geldi. Üçüncü ekipten gelmiş. Altındaki atın eğeri yok. Doğru dürüst giyinmemiş. Dayak yemiş gibi bir hali var." Ev sahibi bunları anlatırken alaylı alaylı gülüyordu. Ama Davidov ilk anda uykusundan sıyrılmadığı için adamın ne söylediğini anlayamadı. Ezilip büzülmüş yastığının üzerinden başını kaldırdı. Kayıtsız bir tavırla, "Ne var?" diye mırıldandı. "Atlı bir haberci geldi diyorum. Adam akıllı dayak yemiş bir haberci. Herhalde yardım istemeye gelmiştir." Davidov en sonunda ev sahibinin sözlerinin anlamını kavrayabildi. Ayağa kalktı, acele acele giyinmeye başladı. Taşlıktaki bütün gece leğende kaldığı için ılıklaşmış berbat suyla yüzünü yıkadı. Dışarı çıktı. En alttaki basamakta bir eliyle dizginleri tutmuş, öbür eliyle dört nala geldiği için hala sıcağı üstünde olan kısrağını sıvazlayan Ustin Rikalin duruyordu. Güneşte solmuş lacivert gömleği yer yer ta aşağıya kadar yırtılmıştı. Nasıl olup da omuzlarından aşağıya düşmediği anlaşılamıyordu. Sol yanağında elmacık kemiğinin çıkıntısından çenesine kadar koyu mor bir leke vardı. Gözü kıpkırmızı olmuş, şişmişti. Davidov "günaydın" demeyi bile unutarak hızla basamaklardan aşağı indi. "Ne oldu sana böyle?" diye sordu. Ustin kısık bir sesle, "Soygun var arkadaş Davidov, soygun, yağma, başka söz bulamıyorum," diye bağırdı. Çöp oldu köpekler. Nasıl da böyle bir şeyi göze aldılar. Söylesene bana ha? Az kalsın ayağına basacak gibi olan ata doğru öfkeyle kolunu sallayarak ''Dur be, Allah'ın belası sende!'' diye söylendi. Davidov, ''Doğru dürüst anlatsana!'' dedi. ''Daha nasıl konuşayım? Bundan başka ne diyeyim? Bunlara da komşu diyoruz ha. Allah belalarını versin. Gebersinler. Ateşte cayır cayır yansınlar. Sıtmadan kırılsınlar tembel herifler. Bu işe sen ne dersin Allah aşkına? Komşumuz olacak herifler, Tubyangs'tan gelen köylüler, canları çıkasıcılar. Bu gece gizlice Kalin köşesine sokulmuşlar. Oradan 30 balya samanımızı alıp götürmüşler. Gün doğarken baktım, herifler geç kalmışlar. İki arabaya bizim malımız olan samanları yüklüyorlar. Etrafa bir göz attım, bir tek demet kalmamış. Tertemiz olmuş her yan. Atıma atladığım gibi 4 nala üzerlerine vardım. Eşoğlu eşekler ne yapıyorsunuz? Ne hakla bizim samanı kendi arabalarınıza yüklüyorsunuz? Diye bağırdım. Aralarından biri bana yakın olan arabanın üzerinde oturanı gülerek ''Eskiden sizindi, şimdi bizim oldu. Siz siz olun, bir daha başkasının toprağındaki otları biçmeyin.'' dedi. ''Nasıl başkasının toprağı oluyormuş buraları? Gözün kör mü oldu? Sınırı gösteren direği görmüyor musun?'' dedim. O da bana şöyle karşılık verdi. ''Sen gözünü aç da etrafına iyi bak. Sınırı gösteren direk arkanda duruyor. Bu toprak ta eski çağlardan beri bizim. Tubyangs toprağı orası. Allah sizden razı olsun, hiç tembellik etmemişsiniz. Bize bol bol saman hazırlamışsınız.'' Bunun üzerine ''Ya öyle mi? Demek sınır direklerini oradan oraya taşıyarak bizi dolandırmaya kalkıyorsunuz ha?'' dedim. Tabii herifi ayağından yakaladım, aşağıya çektiğim gibi kırbacı gözünün ortasına patlattım. Etrafı iyi görsün de bir daha kendi topraklarını başkalarının toprağı ile karıştırmasın diye. Hem de öyle bir patlattım ki adam yere yıkılıverdi. Ayakları pek sağlam değilmiş anlaşılan. Bunun üzerine 3 kişi koşup geldi. Birini daha yere serdim. Ondan sonra artık ötekileri dövmeye vakit bulamadım. 4 kişi üzerime atılmış, beni dövüyorlardı. Bir kişi 4 kişiye karşı gelebilir mi hiç? Bizimkiler dövüşü görüp de imdadıma yetişinceye kadar herifler beri döve döve boyalı paskalya yumurtasına çevirdiler. Gömleğimi de paçavra ettiler. Söyle şimdi alçak değil de nedir bunlar? Ben şimdi bu halde kendimi karıya nasıl gösteririm? Haydi dövdüler neyse ama yakama yapışıp gömleğimi ne diye yırttılar sanki. Şimdi ben ne yapayım bu gömleği? Bostandaki korkuluk için vereyim desem? Korkuluk bile böyle yırtık pırtık bir gömlek içinde durmaktan utanır. Yırtıp yırtıp kızlara kurdele yapsınlar diye versem takmazlar ki kumaş o kumaş değil bir kere. Ah o Tubyangs'lardan biri bir gün bozkırda benimle tek etek karşılaşsa ben bilirim yapacağımı. Onu da işte böyle boyalı boyalı renk renk bir hale getirir karısına öyle gönderirim. Davidov gülerek Ustin'e sarıldı. Boş ver gömlek nasıl olsa bulunur. Suratındaki mor lekeler de düğüne kalmaz geçer. Ustin öfkeyle, ''Senin düğünü ne kadar mı?'' diye sordu. ''Yok canım, köyde ilk yapılacak düğüne. Ben daha kimseye talip olmadım. Ama amcanın pazar günü sana verdiği öğüdü unuttun galiba. Kavgacı horozun ibiği daima kanlı olur demiyor muydu?'' Davidov gülümsüyor, aynı zamanda, ''Kolhoza ait bir saman için dövüşmeye kalkışman ne kadar güzel bir şey kardeşciğim benim.'' Ustinciğim, kendi malın olan bir saman için değil de hepimizin malı için dövüştün. Bundan daha dokunaklı bir şey olabilir mi? Diye düşünüyordu. Ama Ustin gücenmiş bir tavırla hafifçe geriye çekildi. Tabii sen bana bakıp rahatça gülüyorsun Davidov. Ama gel de sen bana sor. Kaburgalarım çatlıyor. Öyle gülüp duracağına haydi atla atına, yallah Tubyangs'a git. Bizim samanı kurtarmaya bak. İki arabayı bizimkiler zorla ellerinden aldılar. Ama gel gelelim geceliğin kim bilir kaç araba götürdüler. Böyle hırsızlık ettikleri için bizim samanı kendi arabalarıyla ta köyümüze kadar getirsinler bakalım. Hak dediğin böyle olur. Kan içinde kalmış, şişmiş dudaklarını güç bela kımıldatarak gülümsedi. Bak göreceksin, samanı bizim köye adamların karıları getirecek. O köyün kazakları bizim köye misafir gelmeye bile korkarlar. Hem hırsızlığa yalnız kazaklar çıkmışlardı. Hem de aslan gibi olanlardı. O kadar ki 4 tanesi üstüme atılıp da beni yumruklamaya başlayınca neredeyse içim dışıma çıkıyordu. Toprağa uzanmama bile fırsat vermiyorlardı. Çatladım, patladım ama yere bırakmadılar beni. Elden ele atıyorlardı. Ta bizimkiler koşup gelinceye kadar sürdü bu. Ben de kendi yumruğuma acımadan yapıştırıyordum ama ne yaparsın, gücün de gücü var. Ustin tekrar gülümsemek istedi ama yapamadı. Ancak yüzünü buruşturabildi. Elini sallayarak, ''Sen bizim Lübişkin'i görseydin kahkahadan kırılırdın arkadaş Davido'' dedi. Etrafımızda koşup duruyor, tıpkı çitin üstünden atlamaya hazırlanan bir beygir gibi diz kırıyor, çığlık çığlığa, ''Vurun şunlara çocuklar, parçalayın herifleri, dayağı dayanıklıdırlar, bilirim ben onları'' diye bağırıyor ama kendisi dövüşe katılmıyor, hep beride duruyordu. Osetrov amcam sonunda dayanamadı. ''Yardım etsene be, işe yaramaz herif seni. Ne duruyorsun, yoksa sırtında çıban mı çıktı?'' diye bağırdı. Lübişkin ise neredeyse ağlayacaktı. ''Amcam öyle deyince ona ne karşılık verse beğenirsin?'' ''Ben dövüşemem. Ben partiliyim. Üstelik ekip şefiyim. Parçalayın onları çocuklar. Ben ne yapıp yapıp kendimi tutmak zorundayım.'' derken dişlerini gıcırdatıyordu. ''Her neyse. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Git çabuk kahvaltını et. Ben sana bu arada bir at bulup eğerleyeyim. Ekibe kadar beraber gideriz. Bizim ihtiyarlar seni almadan gözlerine gözükmememi söylediler. O tembel heriflere kanter içinde hazırladığımız samanları hediye edecek değiliz.'' Ustin, Tubyanks'a gidiş konusunu artık halletmiş olduğunu düşünerek kısrağını merdiven başındaki trabzana bağlayıp köy meclisi binasına gitti. Davidov, Polyanitsa'ya gitmeli diye düşünüyordu. Eğer samanı onun izniyle aldılarsa aramızda kaçınılmaz bir çatışma olacak. Katır gibi inatçıdır ama öyle de olsa böyle de olsa oraya gitmeliyim. Acele ile bir maşrapa dumanı tüten süt içti. Kuru bir ekmek parçasının son lokmasını çiğnerken kapıya Nagunov'un küçük al atına binmiş olan Ustin'in dört nala yaklaştığını gördü. Sırtında yeni bir gömlek vardı. Ne kadar da çabuk davranmıştı. 15. Bölüm. Gerçi bölge komitesinde ancak birkaç kere karşılaşmışlardı. Bu yüzden birbirlerini daha çok ağızdan ağza dolaşan ünleriyle tanırlardı. Ama Tubyanks'ın Kızıl Işık Kolhozu'nun eskiden Dnepropetrovsk fabrikalarında tornacı olarak çalışmış olan başkanı, 25 binliklerden Nikifor Polyanitsa, Davidov'u kolhozu idare binasında eski bir arkadaş gibi karşıladı. ''Aa, hoş geldin sevgili arkadaş Davidov, sefalar getirdin. Baltık denizcisi bizim bütün istatistiklere göre geri kalan kolhozumuza seni hangi rüzgarlar attı böyle?'' ''Gel, şuraya otur. Başımızın üstünde yerin var. Hoş geldin.'' dedi.